Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 12. Kaset, 2. Yüz. Mahalle çocuğuyuz ne olsa. Ne biçim işçi kızı Günsel? Sunturlu bir sövsem şunun yanında ne yapar? Kızarır, tersler belki de. Babasının ağzı pis bir adam olduğundan söz etti bir kez. Sevmiyor babasını, acıyor. Hiç o babanın kızı değil. Belki de değildir. Hangimizin kesin ki babamızın çocuğu olduğumuz? Ölçüyü kaçıran bir kibarlığı var Günsel'in. Yapmacık belki. Ne yapmacığı be? Yapmacık durur mu o kızın üstünde? Niye durmaz? Ne demişler? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi olmaya başlarsın. Orada da diyalektik. İyiye, güzele özentinin, yapmacık da olsa kişiliğimize vurduğu olumlu bir damga yok mu? Yapmacıkla başlar, siner kalır içimizde. Yapmacıksa kalmaz, akar gider üstünde. Yapmacık ona derler. Karanlık bir ara sokaktan çıkan bir taksiye kadar kafası sürekli birbirini izleyen, çelişkili, ayrıntılı bir sürü düşünceyle dolup boşaldı. Arabada da aynı düşüncelerle dalıp dalıp gidiyordu. Aksaray'dan dönerken az kalsın kendini tutamayıp bir delilik edecek, koca Mustafa Paşa diyecekti. Öylesine istiyordu ki Günsel'i. Hem de Salih Bey'in söylediği gibi, sımsıcacık baldırlarınla, taş gibi göğsünle, dudaklarınla, sen de bilirsin adını işte, istiyorum. Ayıptır söylenmez ama herkes de bilir. Salih Bey söyler. Salih Bey diyor ki, karı dediğini, uf çok mu kaçırdık bu akşam yine? İyi bir sulamadır içki. Ağulu ne varsa içinde açılıverir böyle. Baldıranlar, zakkumlar, sütleyenler, ağulu mantarlar. İnsan kendi kendiyken bilmez mi ne bok olduğunu? Saklar yoksa, özenir. Bir Salih Bey başladı mı, tahkikat komisyonu yasası çıktı, karardı ortalık. İçerim rakımı, gider karıya da bir sefer, anladın mı? Bu dördüncü karı benim, demişti. Köyden getirdim bunu, benden çok genç ama başı yerde, Çerkez kızı. Çerkezler çok saygılı olurlar. İlk karısından bir kızı varmış, evli. İkincisi ölmüş, üçüncüyü boşamış. Dışarıdaymış gözü karının, baş edememiş. Uzun yayladan 7.000 lirayı almış Çerkez kızını. İki oğlu varmış ondan, ortaokulda. Okutacakmış onları. Benim de bir kızım var, iki oğlan da Günsel'den. Günsel de benden genç, Çerkez'dir belki de. Çok saygılı. Bir sorayım, ben kaça aldım? Bedavaya. Hay Allah, bir duysa kız. Canım benim, o dudaklarım var ya, sıcak değirmi kalçalarını sıkıp da, tahkikat komisyonu yasallaşıyor. Ulan alçaklar, bir gün bu Taksim alanı, bütün alanlar, yollar, fabrikalar, görürsünüz siz ulan. Yalan var mı bu tarihte? Konya gerici ha? Bizim halk mı gerici? Yüzünüze gülüyor şimdilik. Çeşme, yol filan yapıyorsunuz, cami, mami. Gün gelecek. Günsel, taksi evin önünde durduğunda uyukluyor gibiydi. Aynı durumda çıktı merdivenleri. Anahtarı aranırken kapı açıldı. Nermin'di. Çoktandır olmayan bir şeydi bu. Niye yatmamıştı ki? Küslüğü aşan önemli bir şey olmalı. Pardüsüyü astı askıya, içeri girdi. Nermin koridorda öyle bakıyordu. Ne var? Ne bakıp duruyorsun? Hiç. Koridorun son ucundaki Zeynep'in odasına gidecek gibi yaptı Nermin. Sonra birden döndü. Selim'i gördün mü? Dedi. Kenan anlamamış gibi baktı bir süre. Selim'i gördüm. Niye göreyim Selim'i? Buraya mı geldi? Nermin konuşmaktan çekinir gibiydi. Odaya gitmekle gitmemek arası kaldı bir süre. Sonra döndü. Sana telefon etmiş. Sustu yine. Kenan da bakıyordu öyle. Ne olmuş? Nermin yine bir çekingenliği aşarak buradaydı dedi. Çok sarhoştu. İlle seni görecekmiş. İyi ki arabayla geldin. Korktum yolda önüne çıkacak diye. Korkmuş yolda önüme çıkacak diye. Kenan ayılıyor gibiydi. Verip veriştirmenin tam sırasıydı. Yakamı bırak da sen de kurtul korkulardan, ben de. Bakalım ne diyecek. Terslenirse tamam. Ağzını burnunu kırarım bu kızın. Günsel'e nasıl vurdu? Nermin üzgün, bitik, baktı bir süre. Belki de Selim'le geçen çatışmanın bitkinliğiydi bu. Kenan canlandırabiliyordu ağabeyiyle nasıl konuştuklarını. Bu kız da demir değil ya. Gerçekten ezik bakıyor. Kenan'a doğru kımıldadı şöyle bir, sonra mırıldanır gibi. Bıraktım işte dedi. Daha ne istiyorsun? Bıraktın mı? Ne diyor bu kadın? Bırakmış beni. Kenan kızgındı iyice. Bırakmak mı bu? Dedi homurdanarak. Bitirdin beni. Allah senin de belanı versin, kardeşinin de. Bırakmak bu ha? Nermin hiç karşılık vermeden öylece bakıyordu. Sağlıksız bakışıydı bu. Yoksa yine daha çok bağırmak geliyordu Kenan'ın içinden. Bana ne dedi? Sizin mal kavganızdan. Eşşoğlu eşekler. Öyle bağırmıştı ki Nermin korkuyla Zeynep'in kapısına dönüp baktı. Sonra Kenan'a döndü. Aynı sağlıksız bakışla yavaşça Zeynep uyanacak dedi. Zeynep uyanacakmış. Uyansın. Herkes uyansın. Uyuyacak gün müdür? Ne olacak böyle horul horul uyuyacaklar da? Yetmedi mi? Döndü, ağır ağır salona geçti. Alışkanlıkla gidip her zaman oturduğu koltuğa bıraktı kendini. Günsel şimdi, bırak şimdi Günsel'i, işi yok burada onun. Bugünkü tıp kongresini konuşuyorlardır. Tahkikat encümeni yasasının çıkışını tartışıyorlardır. Biz de Selim'le Nermin'in mal kavgasını. Dönüp baktı, Nermin elinde gazeteye sarılı bir tomarla ağır ağır geliyordu. Önce anlamadı. Sonra tanıdı paketi. Politzer'in felsefe notlarının daktilo kopyalarıydı. Kenan odasındaki gardırobun ardına saklamıştı. Dün bitirmişti daha. Bir daha okumayı düşünüyordu. Bunun elinde ne arıyor? Nermin gelip durdu ileride. Ya bunları götür ya da iyi bir yer bul. Yakacaktım az kalsın. Yakacak mıydın? Bir anda çılgına dönmüştü Kenan. Fırladı, kaptı Nermin'in elindeki tomarı. Beni katil edeceksin sen dedi. Eşşoğlu eşek. Yakacaktın ha? Nermin öylece duruyordu. Gözleri dolmuştu. Korktum. Evinizi bastıracağım dedi Selim. Yutkundu sonra aynı silik tonla. Bir arama yaparlarsa. Keşke dedi Kenan. Nermin anlamadan bakıp kalmıştı. Bulsunlar da alıp götürsünler beni de. Öylesi daha iyi olur belki. Nermin dua eder gibi mırıltıyla. Allah korusun dedi. Yine dolmuştu gözleri. Kenan elindeki paketle koltuğa çöktü. Nermin kımıldamadan bakıyordu. Seni niye götürsünler? Bulurlarsa benim derim. Beni götürürler. Kenan ne diyeceğini bilemeden şöyle bir döndü. Saçmalığına bak şunun. Küçümsemeyle bakıyordu Nermin'e. Gülmek geldi içinden. Yiğitlik yapacak kocası için. Tutamamıştı, gülmeye başladı. Bakışında, hele bu gülüşünde öyle bir küçümseme vardı ki Nermin sallanır gibi oldu. Duvara verdi sırtını, gözlerinden akan yaşları saklamıyordu artık. Kenan bir kez daha baktı. Hey Allah'ım, şuna bak, benim diyecekmiş de o gidecekmiş. Öylesine onuru kırılmıştı ki Nermin'in dudakları titriyordu. Zor da tutuyordu kendini. Nermin aynı silik sesle, kim bu kadın dedi. Tamam, istediği yere getirdi. Yine oynuyor. Ne yapacaksın kadını? İkimizin arasında asıl sorun. Kadını ne yapacaksın? Dönecek gibi görünmüyordu Nermin. O mu veriyor bunları? Kenan kızgınlıkla, daha çok da kuşkuyla dönüp baktı birden. Ağzım ağrıyor benim. Vay kaltak. Neredeyse inanacaktım deminki duygulu. Birden ayağa kalktı. Git yat dedi. Canımı sıkma. Bir sigara alıp yaktı sehpadan, bir soluk çekip üfledi. Nermin kımıldamamıştı. Yine döndü Nermin'e, kuşkusunu küçültücü bir tonla belirterek, ''Bunun için mi öğrenmek istiyorsun?'' dedi. Bir an durdu Nermin, sonra titrek, içten bir sesle, ''Niye bu kadar kötü oldun sen?'' deyip döndü, ağır ağır çıktı odadan. Koridorda yorgun ayak sesleri, sonra kapanan bir kapı, Kenan şaşkın kalmıştı. Öylesine etkileyici söylemişti ki son sözünü. Ya çok iyi oynuyor ya yürekten söyledi. Ha o ha öteki ne değişir? Bak yine eğri Brockhell tablosu. Olsun düzelsem ne değişir? Salih Bey ulan karı demiş. Sen beni boynuzlatırsın ama ben de öyle bir iş yaparım ki. İkinci karısına demiş. İki adam tutmuş sonra. Bu pezevenkler de boynuzlattılar bizi diyordu demokratlar için. Beyoğlu'na çık, Amerikalılar. Karılarımızı Ankara Palas'ta. Bu heriflere bir iş yapmak boynumuzun borcu. Kanlarına da dokunmuyor deyyusların diyordu. Ulan bunlar Türk değil. Cırtlak telefon sesiyle irkildi Kenan. Gecenin bu saatinde. Günsel, yok canım. Kalktı, telefona giderken içeriden açılan oda kapısını, koridorda koşar gibi gelen Nermin'in ayak sesini duydu. Annesinden kötü haber sanmıştır. Hep korkar. Nasıl da zırlıyor. Telefonu açarken Nermin de daldı salona. Efendim, Kenan Bey değil mi? Tanımıştı Selim'in sesini, kapatacaktı. İçkili olduğu belli. Evet Kenan, ne yapacaksın? Bir sessizlik oldu önce. Şaşkınlığını geçiştirmişti Selim belli ki. İçkili bir sesle başladı. Ne mi yapacağım? Senin ananı, avradını, kız kardeşini... Ulan puşt, suratıma telefon kapatırsın ha? Sen önce kurtar. Karını başkaları, boynuzlu komünist. Ben de sana bu dünyayı dar etmezsem ulan ibnelerin şahı. Kenan öylesine şaşırmıştı ki dili tutulmuş, inmeli gibi olmuştu. Kapatamıyordu telefonu. Hemen yanına gelmiş Nermin, bütün açıklığıyla duyuyordu katar katar sövgüleri. Gözleri kocamanlaşmış, elini utançla, korkuyla apaçık ağzına götürmüş. Selim aynı tonda aralıksız, soluksuz veriştiriyordu. Kenan'ın suskunluğunu bozmak içinmiş gibi, ''Duyuyor musun kodoş?'' dedi birden. Kenan sövgüleri yeni algılamıştı sanki. Önce bir dikeldi, kısık, sağlıksız bir haykırışla, ''Duyuyorum ulan puş'' dedi. Ben de senin ananı, avradını, kız kardeşini. Nermin'in gözleri evinden dışarı uğrayacakmış gibi oldu birden. Ağlayacaktı, beceremedi. Aynı sağlıksız, kısık haykırışlarla sürdürüyordu Kenan. Seni köprü altında, ananın karnındayken kafana ecnebi mi değmiş orospu çocuğu. Bu sonuncuyu Salih Bey'den duymuştu. Daha yeni. Ötekiler Üsküdar'dan kalma. İstediğin yerde buluşalım ulan. Nermin birden atıldı, eliyle bastırıp kapattı telefonu. Sarsılarak ağlıyordu. Eli kapattığı telefonda, ayaklarına kapanır gibiydi Kenan'ın. Ayağını öpeyim Kenan diye inledi. Zeynep'imizin başı için. Sapsarı yüzü titreyen elindeki telefon alıcısıyla soluk soluğa kalmıştı Kenan'da. Söylediklerinin bilincine yeni varıyor gibiydi. Kaymış gözlerini şaşkınlıkla elindeki alıcıya çevirdi. Sonra pis bir şeyden kurtulur gibi atıverdi alıcıyı. Nermin kapıp kapatmış, duvar dibindeki fişi de çekmişti çabucak. Kenan ağır ağır gidip koltuğa çöktü. Başını ellerin arasına alıp gözlerini kapattı. Nermin duvar dibinde kesik hıçkırıklarla ağlıyordu. Umduğunun tam tersine bir rahatlama, bir boşalma duyuyordu Kenan. İçkinin etkisi de yoktu artık. İyi oldu puşta. Muhallebi olanı sanıyordu beni. Beklemiyordu. Sonunda iyice kesildi soluğu. Bir de şu kız zırlamasa. Son sövgü de ne oturdu ya. Ananın kafana ne biçim sövgü be. Öykü gibi bir şey. Salih Bey bir demokrat politikacı için söylemişti. İzmir'in işgalinde ailesi Yunan'la işbirlikçiymiş de, yani adamın daha ana rahminde beynine hainlik aşılandığını anlatıyor. Hem de hangi araçla? Gülmek geldi içinden. Tarihsel, fizyolojik sövgü. Geçenki şoför de ne dedi adamın ardından? Altına yatıp da erkek diye yüzünü sana dönen avradını... Ayrıntıya bak. Hep o iş üstüne. Yapınca küçültmüş oluyoruz kadını demek. Ne kafa? Senin ananı, avradını. Ben de tuttum Selim'in anasını. Gerçekten ne demek o? Ben gidip Melahat Hanım'ı... içi bulandı birden. Kime ceza bu? Senin ananı. Yani Melahat Hanım'ı. Hay Allah! Bir gülmektir aldı. Bozuk sinirlerinin ara sıra başvurduğu öylesine bir boşalım idi ki bu. uzun süre karşı koyma olanağı bulamıyordu. Bir başladı mı? Gidip Melahat Hanım'ı yatırıp gülmekten gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Sahne ayrıntılarıyla düşününce öyle gülünç geliyordu ki kim bilir ne yapar pis koca karı. Bir daha da bırakmazmış beni. Hay Allah, tam itliğe vurduk. Dönüp baktı. Nermin yaklaşmış, donuk, korkulu gözlerle duruyordu koltuğun biraz ilerisinde. Daha çok gülmeye başladı Kenan. Karı delirdi sanıyor beni. Akıllılık sayılmaz ya. Şuna da anlatsam mı? Senin anneni. Sokulmak istedi, yapamadı Nermin. Korkuyla mırıldandı. Kenan. Ses çıkarmadan biraz daha gülüp duruldu Kenan. Bir acılık çökmüştü içine. Kirlenmişti bir sürü pis sözcükle. Kullananı küçülten araçlar. Boşaldım, rahatladım dedim mi daha da küçülüyorsun. Tam bu topluma göre oluyorsun. Kenan tiksinir gibi kalktı. Ağır ağır çıktı salonda. Kravatını gevşedi. Banyoya girdi, musluğu açtı. Sular kesikti. Allah belasını versin. Ananızı, avradınızı, hepinizi. Bir su işini çözemediler be. Tuvaletten çıkınca kapının karşısında durup kendine bakan Nermin'le karşılaştı. Peşimde dolaşıyor karı. Bu da kız kardeşi işte Selim'in. Onu da soğukluk duydu içinde. Oyun bitmişti artık. Nermin bir şey demiş olmak için yatıyor musun dedi. Elinin körü. Karşılık bile vermeden odasına girdi, kapıyı kapattı. Niye kaçtım? Tam yüklenme sırasıydı oysa ki. Belki de yanaşacaktı ayrılmaya. O da bıktı rezillikten. Felsefe notları içeride kaldı. Alayım, nereye saklayayım? Nermin gidecekmiş benim yerime. Bir yumuşama var bu kızda. Yoksa ne yoksası? Okudu da. Ne o kadar aptal, ne o kadar bilgisiz bu kız. Bir şeyler almıştır okumuşsa. Az şey mi var bu minicik kitapta? İyi anlayanın dünyasını değiştirir. Yolunu ışıtır insanın. Gözünü açar. Diyelim okudu, anladı. Ne olacak? Kötü mü olur? Kötüsü olur mu hiç? İki devrimci kadının ortasında sen, oh, gülersin. Yoksa bir halt mı etti Nermin? Ne dedi Selim? Boynuzlu komünist. Belki de bir şeyler öğrendi oğlan. Rasimle Nermin. Ceketini çıkarıp attı. Sıcaklık basmıştı. Susamışım be. Çıktı odadan. Mutfağa girip dolaptan su çıkardı. Çok soğuk. Aman olsun. Yana yana içti dolu bardağı. Salona gidip koltuğa bıraktığı felsefe notları paketini aldı. Işıkları söndürüp döndü. Tam odasına giriyordu ki tuvaletten çıkan Nermin'le karşılaştı. Kolsuz, içini gösteren bir gecelikleydi Nermin. Kenan'la karşılaşınca göğsüne doğru kaldırdı kollarını, örtünür gibi. Kenan birden kalıverdi olduğu yerde. Nermin'in bir ara açılıp örtülü veren göğsü ile omuzu arasında bir yer morarmış gibiydi. Öylece bakıp duruyordu Kenan. Boynuzlu komünist. Bu kahpe işte. Daha da büzülmüştü Nermin. İyice örtünmek ister gibi. Kenan birden uzanıp da geceliğin yakasını hoyratça çekince atiklikle, umulmadık bir güçle karşı koydu. İyice büzülmüştü kapı dibine. Elindeki felsefe notları paketini bırakıp atıldı Kenan. Nermin'in göğsüne kapanmış kollarıyla çırpınmasına bakmadan ince bileklerinden yakalayıp geceliğin yakasını birden çekti yukarıdan aşağı. Nermin tam bir kaçışla Kenan'dan çekip kurtardığı kollarını boydan boya yırtılmış geceliğin yarı ortada bıraktığı göğüslerine kapattı. Yere düşen paket açılmış, felsefe notları yerlere dağılmıştı. Daktilolu kağıtlar ayaklarının altında itiş kakış çiğneniyordu. Çekil dedi Nermin soluk soluğa. Bırak geçeyim. Yılgı içindeydi gözleri. Bırakmayacağım dedi Kenan. Çek ellerini, aç, görmek istiyorum. Daha da kapanmıştı Nermin. Ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Şaşkınlık, korku, çekingenlik vardı gözlerinde. Mutluluk bile vardı. Çiğnenmiş, onuru kırılmış bir kadında ne kadar olursa. Ben istemiyorum dedi yaralı bir sesle. İstemiyorum. İstemiyor mu? Çılgına dönmüştü Kenan. Neyi istemiyorsun? Acımasız pençe atar gibi iki eliyle saldırdı birden. Parçalamak geliyordu içinden her şeyi. Karşı koymaları boşuna olmuş, bir anda çıplak kalmıştı Nermin. Kenan morarmış yeri arıyordu. Loş koridordan sürükler gibi çekip ışıklı yatak odasına soktu karmakarışık duygularla sarsılan kadını. Yarı belinden yukarısı çıplak Nermin, hafif bir titreme içinde kesik solumalarla şaşkın, ürkek bakıp duruyordu. Kenan sokulup eğildi, leke, morarma, çürük, hiçbir şey yoktu hiçbir yerinde. Üstelik dolgun göğüsleri, soluk bir mermer gibi omuzları pırıl pırıldı. Gölgeydi demek. Peki şimdi ne olacak? Çürük olsa ne olacaktı? Ulan ne eşek herifsin sen. Bu kız bile senden. Niye bu kadar kötü oldun? Haksız mı? Bir şey yapmak istermiş gibi elini uzattı Nermin'e. Nermin de bırakıvermişti artık. Çıplaklığı içinde korku dolu, acımalı bir sıcaklıkla bakıyordu Kenan'a. Hastalandı sanıyor olmalı. Acıması, yakınlığı bundan. Kenan bilinçsiz uzattı, elini çekti birden. Nermin sokulmak ister gibi yavaşça kımıldadı. Sarılmak isteğiyle bakıyor, göze alamıyor gibiydi bir türlü. Hay Allah, şimdi Salih Bey, kadın dediğini, senin ananı avradını, darmadağınıktı Kenan, şaşkındı. Ne demeli bu kadına? Zeynep uyanırsa? Vay namussuz karı. Ulan Salih Bey. Selim, senin kız kardeşini ben. İstekle dolu kadına dokunuvermesi yetmişti deli bir açlıkla karşılaşıvermelerini. Beklemediği, ummadığı çılgın bir hazla yitip gitmişti Kenan. Karşı koymak da istemiyordu. Et ete, soluk soluğa bir azgınlığı upuzun dakikalar boyu yaşadılar. Tükenip de yan yana uzanınca suskunluk başladı yeniden. Konuşacak bir şeyleri de kalmamıştı. Var mıydı ki? Bomboştu Kenan. Gözlerini yavaşça kaydırıp baktı. Ağır ağır inip kalkan göğsüyle yanı başında uzanıp kalmış bu kadın bomboş olmalı. Sevişmenin bir türü de bu. Söz açmak bile gereksiz Günsel'e bundan. Hangi yüzle açacaksın? Yo, öyle değil. Aslında bilir o. Nermin'le aynı evdeyiz sonunda. İnsan bazı. Uzatma, bencil köpek. Ne yapalım? Belki de. Pek öyle büyütecek bir yanı yok. Nermin kalkıp banyoya geçti. Kenan da kalktı yavaşça. Aynadaki çıplaklığına takıldı bir süre. Gidip kolonya döktü avuçlarına. Ensesine, göğsüne, şakaklarına sürdü. Tatlı bir serinlik bir kez daha unutturdu her şeyi. Banyoya girip yıkansam, su da yok. Kovadan almalı biraz. Kapı açıldı, dönüp baktı. Nermin girmiş, koridorda yerlerden topladığı felsefe notlarını bir araya getirmeye çalışıyor. Gecenin ortasında, elinde bir tomar felsefe notlarıyla çırılçıplak bir kadın. Ne de güzel tablo adı, buydu en önemlisi. Nermin yaklaştı. Götürecek misin bunları, saklayayım mı dedi. İnsanı hep şaşırtır bu kadın. Belki de bilerek yapıyor. Ne diyeyim, saklasın. Bulunursa onu alıp giderlermiş. İnanıyor mu buna? Bilmiyorum dedi Kenan. Koy bir yere, düşünürüz. Nermin bir şey demeden çıktı odadan. Nasıl uysal kadın. Oku desem okuyacak. Yalnız unut diyeceksin, sonra da demene gerek var mı? Unutur o nasıl olsa. Ne yapalım, o da böyle bir inek işte. Sen nesin? Öküz. Ne bileyim, çok uykum var artık. Saat 2'yi geçiyor. Tasasızlık, umursamazlık içindeydi ya, yine de bir türlü uyku tutmuyordu gözü. Ortalık ışırken dalabildi ancak. Uyandığında 9'a geliyordu. Fırladı. Öğleden önce ararım demişti Günsel. Tuvaleti, giyinmesi, çıkışı 20 dakikayı geçmemişti. Nermin'in özenerek donattığı kahvaltı sofrasının yanından geçerken uzanıp süt bardağını aldı yalnız. Hiç ses çıkarmadan ayakta sütünü içmesini bekledi Nermin. Hiçbir aşırı davranışa kalkmadan gerçekçi, uysal, ölçülü bekliyordu sadece. Yalnız çıkarken yaklaştı. Rica ederim, yoluna filan çıkarsa uyma o serseriye dedi. Bir şey demeden çıktı Kenan. Köşeden bir gazete daha aldı. Evde şöyle bir bakmıştı ya. Tahkikat komisyonu ile ilgili tasarının yasalaştığı yazıyordu. Dün mecliste. Katlayıp cebine koydu, dolmuşa atladı. İş yerine gideceksin, öğlen de Günsel'le buluşacaksınız, yemek yersiniz birlikte, çınar altında kahvelerinizi içersiniz, yarın da birlikte teşvikiyedeki kata gidip, suç kimde? Fadıl Bey de mi? Bugün o da arar belki. Akşam birlikte eve gideriz. Önce telefon ederim eve. Aile dostlarımız var yemeğe, derim Nermin'e. Utandırma bizi. Ne sevinir. Sonra akşam buluşup bir arabaya atlarız. Eczacı Fadıl Bey, kızları. Doğru bize. Becerikli kadındır Nermin. Neler yapar kim bilir. Mutluluğumuzu kızlarına da gösterir Fadıl Bey. İleride onlar da böyle bir yuva kurup, sonra gecede, dün geceki gibi, Salih Bey de ananı, avradını, kız kardeşini, Selim İbnesi, kadın dediğin, ineyim şurada. Eminönü İş Bankası önünde indi. Ağır ağır yürümeye başladı. İş Bankası, yerli finans, kapitalin kalesi, diyordu baba. Kale önünde inip, doğru Nermin'le mutlu yatağa. Peki Günsel ararsa? Bu saatte aramaz. Daha ona geliyor, 5 filan var. 12'ye doğru arıyor genellikle. İş yerine geldiğinde, evecenlik içinde buldu Burak'ı. Üniversite bahçesinde öğrenciler toplanmış abi dedi. Polis arabaları geçip duruyor. Perşembe sabahı yine bulantıyla kalkmıştı Günsel. Gebeliği kesindi artık. İdrara bakılmış, kurbağa testi yapılmış. Şimdi sorun kurtulmaktı bu dertten. Önce bir kadın doğum doktoruna görüneceksin demişti Handan. Ona göre. Tanıdık bir doçent varmış Haseki'de. Öyle utanıyor, öyle ağrına gidiyordu ki bu iş için doktora görünmek. Atlattığı her günü kazanç sayıyordu. Ne zararı vardı biraz geçmesinin? Hiç değilse bir süre Kenan'la korkusuz sevişebilirdi. Olan olmuştu. Kenan'a söyleyip söylemeyeceğini de bilemiyordu daha. Ne diye söyleyeyim sanki, boşuna üzülecek. Sonra bir de tutturur mu aldırma çocuğu doğur diye? Deli değil ya, hiçbir deliliği tutmuyor. Keşke tutsa, diretse. Enikonu mutlu olacaksın. Sen de az deli değilsin ya. Diretmeyip aman aldıralım dese kırılacak, üzüleceksin belki. Doğal değil mi kırılmam? Ne yapsın? Ne bileyim. Olayı konuşmanın bir tür şantaj kokusu taşıması ağrına gidiyordu. Artık bakalım başımızın çaresine, görüyorsun gebeyim de, daha ne kadar bekleyeceğiz gibi bir şey. Üzüntüsü yetmiyor, bir de ben bastırayım. O ki yalana başladık, sonuna götürürüz. Aldırdıktan sonra söylerim. Kızarsa ya, küsüp de ilişki kesmeye kalkarsa, daha neler. Gerçekten bıraksa beni ne yaparım? Olmaz öyle şey. Aman, hep de saçmalıklar benim kafamı bulur. Canım bebeğim benim, oğlan mı olacaktın kız mı? Onu bile bilemeyeceğim. Babana benzeyecektin belki de. İsterdim benzemeni, hele erkeksen. Hele kimi yanlarına, dürüstlüğüne, insancılığına, bir de değişmeyen tertemiz çocukluğuna. Ya bir de ölürsem? Al bir tane daha. Az da olsa var bir ölüm olasılığı. O da gelip beni mi bulacak? Bulur bulur. Aman soğuk. Ne var şimdi ölecek? Yapılacak bir sürü iş var ortada. O da senin işini bekleyecekti. Ölmesine ölmem. Anadolu kadınıyız ne de olsa. Sıvazlıyık, mayamız sağlam. Sivas'ta doğumdan hiç kadın ölmüyor çünkü. Doğumdan çekinceliymiş bu. Peki, ölürüz, ne yapalım? Öyleyse ne kadar geç gitsem doktora o kadar iyi. Şimdi bir sürü olay, iş güç. Bir gece önce Handan, Ali, Rıfat, Gülşen, Emin, başka fakültelerden birkaç öğrenci, Sermet, Uğur gelmişlerdi eve. O günkü tıp kongresi olaylı konuşuldu. Herkes kızgındı. Polis saldırısına uğramıştı kongre. Bumin Yamanoğlu adlı bir polis bela kesilmiş, bir tıpla asker öğrenci de küçük, gerici bir azınlığın başını çekiyormuş. Okunan raporun birçok yerlerinde polisi uyarıp kışkırtmış, o sayfaların çıkartılması, okunmaması için bastırmış polisler. Kore gençliğine kutlama, dayanışma teli çekilme önerisi ortalığı iyice karıştırmış. Sövgüler, bağırışmalar başlamış, polisler coplarla saldırmışlar, göz yaşartıcı gaz bombaları patlamış, kavgalar, gürültüler arasında siyaset yapıldığı gerekçesiyle salon boşaltılıp kongre dağıtılmış. Her türden siyasal eylem günlerdir yasaktı ülkede. Mecliste tahkikat komisyonu tasarısı da yasalaşınca öğrenciler arasındaki kaynaşma daha da artacaktı. Handan bile politikaca kesilmişti. Ateş püskürüyordu yöneticileri. Abisi Hacı Nadir'e benzetmiş polislerden birini. Şöyle bir şaplatabilseydim o domuz kıçı suratını pezevengin diyordu. O gün Marmara lokalinde kendi aralarında tıptan, hukuktan, iktisattan toplanan 16 öğrenci derslere boykotu kışkırtmak için sözleşmişlerdi. Uğur anlattı konuşulanları, hepsi dinliyorlardı. Güzeldi de nasıl uygulanacaktı bu? Sonunda yeni çıkan tahkikat komisyonu yasasını protesto için ertesi sabah üniversite bahçesindeki heykelin önünde toplanıp küçük de olsa bir gösteri yapılması konuşuldu. İstiklal Marşı söylenecek, Atatürk'ün gençliğe hitabesi okunacak, saygı duruşu yapılacak filan. Nereye yarayacak? Tepki tepkidir. Sessizce katlanmaktan iyidir. Bu da bir şeydir. Ne yapabiliriz ki başka? Bakalım buna kaç kişi yanaşacak? Herkes çevresindekileri uyaracaktı yarın için. Başkaları da varmış böyle şeyler tasarlayan diyorlardı. Onlarla da ilişki kurulmalıydı hemen. Bazıları bu yolda görevli sayılarak geç vakit ayrıldı çocuklar. Handan giderken çekti Günsel'i. Sakın ayak altında dolaşma yarın dedi. Ne olur ne olmaz. Günsel'in umursamazmış gibi davrandığını görünce başına iş açmak, rezil olmak istiyorsan o başka dedi. Köşedeki fiskos gidenlerin de gözlerinden kaçmamıştı. Günsel'in yüreği hop etti. Handan bir patavatsızlık edecek diye. Bakalım nasıl izin alacak dedi Handan. Onu diyorum. Soluk aldırmıyorlar son günlerde kıza. İşinden olmasın. Ses çıkarmadı kimse. Yalnız Gülşen kapıdan çıkarken istersen gelmesen diyecek oldu. Günsel birden karşı çıktı. Daha neler? İzin mizin olmaz. Sabah kitaplığa uğramadan doğru bahçeye geleceğim. Sabah 8:30'a doğru Beyazıt'ta dolmuştan inip de üniversite bahçesine doğru yürürken uzakta giriş kapısı çevresinde dolaşan atlı polisleri görünce uyandığından beri sürüp giden sinsi bulantı iç ezikliğine dönüşüverdi. Önemsememeye çalıştığı bir çarpıntı başlamıştı. Bir şeyler mi bekliyor bu herifler? Sezinlediler ya da duydular belki. Neyi duyacaklar? Bunlara ne bahçede heykelin önündeki toplantıdan? Her günkü işleri bu. Katanalar gibi besili, kocaman atlar üstündeki polisler ellerindeki uzun coplarla olduklarından da yarmaca görünüyorlardı. Bir tane vursalar karnıma ya da at çarpsa, tepse ya da yalnız bebek mi? Sen de hapı yutarsın be. At tepmesi ne demek bilmezmişin gibi. Niksar da ablamı tepmişti bağda. Hem böyle miydi o? Uyuz eşek gibi bir şeydi. Karnına doğru götürdüğü elini yavaşça çekti. Şöyle bir ufak gürültüde itiş kakış derken düşüverse kötü mü olur? Seni de sakat bırakabilir demişti Handan. Aman bu bilgiç doktorlardan. Hele Handan yarım yamalak bir şeyler okudu bilmediği yok. Doktorlar hep şişerir biraz. Sivas'ta çocuk düşürmek kadınların sıradan işi. Bizim yanımızda bile konuşurlardı. Sözde bizden gizli, kaş göz, fiskos. Hele o biçimde polisin eline, müdüriyete düş de gör şişirmek neymiş. Gazetelerin, bütün halkın alay, taşlama konularından biri, savaş alanı gibi inişli çıkışlı, kazıntılı Beyazıt alanında yürürken, Kenan'la yağmur altında ilk buluştukları akşamı anımsadı. Sonra kavgayla çekip gittiği gün, kavgayla ayrıldıkları günün bile bir tadı vardı sanki. Önce ona bir telefon etseydim. Daha gelmemiştir. Toplantıdan sonra ararım. Cuma'ya dedimdi. Sürpriz yapıp bu akşam gidelim diyeceğim. Çocuklar gibi sevinecek yine. Üniversite bahçesine girerken saate baktı. 8:30'a geliyordu. Kızlı oğlanlı, sabah kalabalığı. Her günkü gibi akıp geliyordu büyük yapıya doğru. Bir olağanüstülük yoktu görünürde. Niye olsun ki? Dün akşam mecliste ne kavgalar çıkmış. Anayasayı çiğniyor herifler. Çiğnerler. Burası Türkiye. Dün kantinde epey hırlaşmışlar bizim çocuklarla. Bize ne demiş birçok öğrenci. Çiğnenirse çiğnensin anayasa. Dersinize baksanıza siz. Hele iktisatta İnci diye bir kıza çok bozuluyorlardı. Züppe çıkışlarıyla öteden beri batarmış çocukları. Anne sevgisine de karşı çıkmış birilerinde. Ana sevgisi yok ki. Anayasa sevgisi olsun orospu da diyordu Mahmut. İnci bir değil ki. Ana sevgisi olanın da geri kalır var mı İnci'den? Heykelin önüne gelince bakındı. Tanıdık kimse yoktu daha. Karşıdaki cam kanatlı büyük kapıdan girip çıkanlara bakınarak ağır ağır girdi içeri. İki yandaki koridorlar, merdiven başları, mermer direklerle çevrili loş, orta boşlukta, her vakitki gibi bütün katlardan yankılanan sesler uğulduyordu. Soldaki merdivene yönelmişti ki tanıdık yüzler çıktı ortaya. Tıptan, iktisattan, hukuktan. Yanında pek de tanımadığı bir kalabalıkla Sermet de yukarı kattan aşağı iniyordu. Erken gelmişti demek. Kolunu biri tuttu Günsel'in, döndü, Handan'dı. Mahmut geldi koşarak. Kantinde tartışmalar oluyor dedi. Sınıfları dolaşıp tahtalara yazalım önce. Dersleri boykot ettirelim. Önce öğretim üyelerine gidelim. Derslere geç girsinler biraz. Bu konular dün geceden konuşulmuştu daha. Nasıl olacaktı bu iş? Yüzlerinde az da olsa sararma vardı hepsinin. Yalnız heyecan değil, üstüne üstüne gittikleri bir çekingenlik de duyuluyordu. Sınıflara doğru üçer beşer yola çıkınca yanlarına başkaları da katılmaya başladı. Bu atılım bütün olumsuz duyguları gittikçe artan bir devinimle çiğneyip yok etmeye, yerine bir dayanışma sıcaklığı getirmeye yetmişti. Hukuk bir dershanesinde kürsüye çıkan Nuri'nin seslenmesiyle şaşkın duraladı öğrenciler. Dersleri boykot ediyoruz arkadaşlar. Anayasayı çiğnediler. Memlekette hukuk mu kaldı ki hukuk okuyacaksınız? Gülüşenler, dalga geçenler vardı. Nuri paldır küldür konuşup boykota çağrıyı üstledikçe şaşkın bir sessizlik yaygınlaşmaya başladı. Yanında kimlerin olduğunu bile bilmeden 15-20 kişilik bir kalabalıkla bir başka dershaneye daldılar. Kendini kara tahtanın önünde buldu Günsel. Göstermeyin kimin yazdığını dedi biri. Tebeşir alınca yine bir heyecan dalgası geçti içinden. Kızlı olanlı öğrenciler öylesine kuşatmışlardı ki çevresini. Toparladı kendini, aşağıya indirilmiş kara tahtaya kocaman kitap harfleriyle "Derslere boykot, anayasa çiğnendi" diye yazdı. Tahtayı yukarı çektiler. Bütün sınıf okuyordu yazılanları. Mahmut çıktı kürsüye. "Anayasa çiğnendi, protesto edeceğiz. Aşağıya arkadaşlar, heykelin önüne!" diye bağırdı. Homurtular, alkışlayanlar, karşı çıkanlar, gülüp dalga geçenler. Çıkarlarken eğilimi belirsiz bir kaynaşma bırakmışlardı arkalarında. Aralarına yeni katılanlarla kocaman bir yığın olarak yandaki sınıfa girdiler. Günsel yine öne geçiyordu ki yanında biten Handan çekti kolundan yavaşça. "Senden başka kimse yok mu?" diye fısıldadı. Kızacak, karşı koyacak gibi oldu Günsel. Vakit kalmamıştı bile. Biri atılıp aynı şeyleri yazmaya başladı kara tahtaya. Yine kürsüye çıkıp bağırmalar, yine belli tepkiler, birçok sınıflar, amfiler dolaşıldı böyle. Tartışmalar koridorlara taşmıştı artık. Karşı çıkanlar da vardı, önerileri tutanlar, savunanlar da. Tıpta Ali, Enis, Rana, başka öğrenciler, iktisatta öteden beri bu eylemlerle tanınan Nuri, Raif, Uğur, başka birçokları, büyük amfileri gezip kara tahtaya aynı şeyleri yazmışlar, kürsülerden seslenmişlerdi öğrencileri. "Anayasa çiğnenmiştir arkadaşlar. Protesto için derslere girmemenizi istiyoruz. Bize katılmanızı istiyoruz." Hep aynıydı tepkiler. Daha çok ilgisizlik. Bazı öğretim üyelerine başvurmuşlardı derslere biraz geç girmeleri için. Onların da bazıları biraz oyalanıp uzattılar derse girmeyi. Bazıları yanaşmadı. Oldukça kalabalık bir yığındılar kantine indiklerinde. Orada da tartışmalar oldu. Yükseğe çıkıp oradan da seslenildi öğrencilere. "Arkadaşlar, anayasa çiğnendi, biliyorsunuz." "Bilmiyoruz." "Bilmiyorsan öğren. Çiğnediler anayasayı. Derslere girmeyeceğiz protesto için. Heykelin orada toplanalım." "Biz gelmeyeceğiz, siz toplanın." "Haydi çocuklar." Yine her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Saat 9.30'a geliyordu. Daha çok beklemek toplanan öğrencilerin dağılması ile sonuçlanabilirdi. "Ayıp yaptığınız, yakışmaz öğrenciliğe." "Dersler ne olacak?" Bahçeye çıktılar hep birlikte. 150-200 kişi kadardılar. tanıyıp göremedikleri kızlı oğlanlı birçok yeni yüz vardı aralarında. Handan Günsel'in yanından ayrılmıyordu. Gözü üstündeydi. Bağımsızlık marşı söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir kımıldanma, bir kaynaşma oldu. Hazır ola geçtiler. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen. Söylemesi güç İstiklal Marşı'na çoğu yığınlarda olduğu gibi parça parça herkes bir yanını söyler biçimde inceli kalınlı başlamışlardı. Kısılan, soluğu kesilen sesleriyle tam bir uyumsuzluk örneği vererek bitirmeye çalışıyordular. Bitirdiler. Sessiz yürüyüşe geçip ana yapının orta boşluğundan bahçedeki heykelin yöresine vardıklarında yeni katılanlarla kalabalık bir yığına dönüştüler. Konuşmalar başlıyordu ki bakırcılar kapısından bir polis cipinin üniversite bahçesine doğru hızla daldığı görüldü. Hızını daha da arttırarak gelip öğrencilerin üstüne yürüdü. Öğrenciler kaçıştılar. Cip heykel çevresinde hızlı bir dönüşten sonra durdu. İçinden polisler atladı hemen. Bir gün önceki tıp kongresinin üstün çabalı polisi Bumin Yamanoğlu başlarındaydı yine. Tabancalarını çekip ellerinde sallayarak bağırmaya başladılar. Dağılın, haydi dağılın. Öğrencilerde ilk şaşkınlığın yarattığı kaçışma durmuştu. Tabancalarında bir etkisi olmamıştı. Kimse inanmıyor olmalıydı kullanılacağına. Kaçışma sırasında Günsel'in ayağına basmışlar. Çok canı yanmıştı. Handan kolundan tutup çekti. İçeri girsen diyordu. Günsel kızgınlıkla bütün gücüyle çekip aldı kolunu, tersledi Handan'ı bağırarak. Bırak be! Birkaç erkek öğrenci polislere doğru yürür gibi oldular. Ötekiler de yüreklenmişlerdi. Bağırışmalar başladı. Siz çıkın buradan. Hürriyet, hürriyet. Giremezsiniz. Atatürk, hürriyet. Birden daha sertleşti polisler. Dağılın ulan diye bağırdı Bumin Yamanoğlu. Ateş edeceğiz. Kimse inanmıyordu yine de. Bir kaynaşma, bir itiş kakıştan sonra polisler birden ateşlediler tabancalarını. Ayaklara doğru ateş ediyorlardı. Birden bir öğrencinin bağırdığı duyuldu. Yükseldi. Bir kurşun saplanmıştı ayağına. Sallanıp üstüne yıkıldı birinin, tuttular. Şaşkınlık korkuya dönüşmüştü öğrencilerde. İtiş kakış kaçışmaya başladılar. Vay canına, gerçek mermi be diye bağırdı birisi. Yaralıyı içeri taşıdı arkadaşları. Öğrenciler ancak inanmışlardı sanki kavganın gerçekliğini. Yalancıktan değildi polisin atışı. Korkuyla kızgınlık birbirinin üstüne çıkmaya başlamıştı. Polisler daha da şımarmışlardı başarılarıyla. Ne sandınız da hergeleler? Gerçek mermi ya. Kara yağız, boylu boslu üç oğlan fırladılar heykelin önüne. Kaçışan arkadaşlarına bağırmaya başladılar. Kaçmayın ulan, ne kaçıyorsunuz, kaçmayın. Polisler kalabalığın ayak diplerine ateş ediyorlardı durmadan. Çocukların bağırıp çağırması önleyemiyordu kaçışı. Günsel ortalarda sıkışıp kalmıştı. Bir ara kurtardı kendini baskıdan, göğüslemeye çalıştı üstüne doğru kaçışanları. Ne korktu, ne yiğitlik, ne çekingenlik, ne şu, ne bu. Hepsini yitirmişti bir anda. Tek bir şey vardı kafasında, kaçışı önlemek, polise diretmek. Heyecandan kendisinin de tanımadığı ince, boğuk bir sesle, var gücüyle bağırmaya başladı. Yazıklar olsun size, erkek değil misiniz? Ne kaçıyorsunuz be? Kaçmayın, ayıp! Aklına ilk gelen sözcükleri denetimsiz bağırmaktı yaptığı. Başka bağırışmalar da başladı birden. Kaçmayın çocuklar! Tanımadığı sesiyle, koroyla birlikte kendini yitirmişçesine bağırıyordu Günsel. Hürriyet, hürriyet, Atatürk, hürriyet. Yararlı olmaya başlamıştı yüreklendirmeler. Yerlerde taş aranmaya başladı birçokları. Polislere bağırıyorlardı bir yandan. Alçak, namussuzlar, defolun buradan. Yuu! Hürriyet, hürriyet, kahrolsun diktatör. İstifa Menderes, hürriyet, hürriyet. Hele birden toprak parçaları yağmaya başlayınca polisler de bir şaşırdı önce. Çocuklar tarhlardan söktükleri toprak kesekleri, bulabildikleri taşları polislere fırlatıyordu şimdi. Taş bulmak zordu. Taş aramaya tarha koşan Günsel bir ara Handan'ı gördü. kendini yitirmiş gibi toprak atıyordu polislere. Polisler gerilemeye başladılar birden. Erkekler bağırıyorlardı. Kızlar taş getirsin. Arkadaki inşaattan taş getirin. Taş getirin. Birçok kız arkadaki kapıya dalmıştı taş getirmek için. Günsel ayrılmak istemiyordu kavga yerinden. Bir ara biri çekti kolundan, Handan'dı. Sanki yeni gelmişti kendine. Durma burada be diye bağırdı. Taşa gitsene. Günsel'in bir şey demesine kalmadan bir itiş kakış oldu. Yerlere kitaplar savrulmuştu. Yöredekiler birden kaçışmışlar. Saldıran üç polis bir öğrenci yakalayıp çekmeye başlamıştı. Kaçışanlardan birkaçı döndü. Atılıp atılmamak arası bakıyorlardı ki Günsel fırladı birden. 12. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 13. kasete geçiniz.